Ayrım 8.
Gene Profesör İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın aynı kaynaktaki bir dipnotunda açıklandığına göre ise en eski Osmanlı tarihlerinden biri olan Düsturname-i Enveri'de olay şöyle anlatılmaktadır. Sultan Murat savaş sonrası İslam geleneklerine göre galibiyet şükranesi olarak savaş alanında atıyla dolaşmaktadır. Gene bir Sırplı atla yanına sokulur. Senin dinine gireceğim diyerek saygıyla atından iner ve elini öpecekmiş gibi davranarak birden yeninde gizlediği hançerini çeker, atın üstündeki sultana saldırır. Hançerler ve attan düşürür onu. Neşri'de Tevarih-i Ali Osman'da hemen hemen aynı görüştedir. Despot Lazar'dan ben gidip Türk'ün beyini öldüreyim diye izin alan bir Sırplı, savaştan sonra arkadaşlarıyla ölüler arasında atla dolaşan Sultan Murad'ın yanına sokulur ve üzengisini öper gibi yaparken yenindeki hançeri çıkarır, saldırır. Ancak bu yaygın görüşe karşın Sultan Murad'ın savaştan sonra değil de savaş anında öldürüldüğünü savlayanlar da vardır. Örneğin Oruç Bey, Sultan Murad'ın daha savaş sürerken at üstünde şehit edildiğini yazmaktadır. İslam Ansiklopedisi'nin Sultan Murat 1 maddesinde belirtildiğine göre de Lazar'ın izniyle Türk ordusunun ön saflarına geçen bir Sırplı arz edecek bir sözüm var diyerek Sultan Murat'ın yanına sokulmayı başarır ve savaşın daha başında onu hançerleyerek şehit eder. Gene aynı kaynakta verilen bilgiye göre Rum tarihçi Dukas da bu görüştedir. Güya Osmanlıların safına kaçan bir Sırp padişaha gizli bir bilgi getirdiğini söyleyerek yanına girer ve onu öldürür. Şükrullah'ın Behcetü't-Tevarih'te yazdığına göre ise Sultan Murat yanında komutanları ve vezir vüzerası ile birlikte bir tepeden savaşı izlerken yanlarına gizlice sokulmuş yaralı bir Sırplı tarafından aniden hançerlenmiştir. İslam Ansiklopedisindeki bir başka söylentiye göre de Sultan Murat savaş sonrası ölüler arasında dolaşırken değil de kaçmakta olan Sırp kralı Lazar'ı kovalarken aniden önüne çıkan bir Sırp askeri tarafından mızrakla yaralanmıştır. Görüldüğü gibi birbirinden çok farklı bütün bu tarihi belge ve söylentiler Sultan Murad'ın şöyle veya böyle at üstünde veya yaya, savaş anında veya savaştan sonra ama savaş alanında şehit edildiği konusunda görüş birliği halindedirler. Ama ilginçtir, oğlu Yıldırım Bayezid, Bursa kadısına gönderdiği fermanda olayı çok başka türlü anlatmakta. Babasının savaştan sonra otağına döndüğünü, Milos Kobiloviç adlı Sırplı askerin de ben Müslüman oldum diyerek otağı Hümayun çevresindeki adamlardan birini kandırarak padişahın huzuruna girmeyi başardığını ve yeninde gizlediği hançerle vurarak onu şehit ettiğini yazmaktadır. Yani oğlu Sultan Yıldırım Bayezid'e göre Sultan Murat Hüdavendigâr hepimize ısrarla ezberletilmeye çalışıldığı gibi savaş alanında dolanırken değil çadırında gizlice öldürülmüştür. Balkan tarihi uzmanı Konstantin Jireçek de 1876 yılında yayımlanan Bulgarların Tarihi adlı incelemesinde Sultan Murat'ın çadırında hançerlendiği görüşündedir. Gerçekten kolay kolay inanılacak gibi değildir. Çevresinde bir dolu uşağı, dadısı, seyisi, koruyucusu, veziri, vüzerası ile bir savaş yönetmekte olan koskoca bir Osmanlı padişahı, üstelik de herkesin çok duyarlı olması gereken bir zamanda, savaş alanında, gündüz gözüyle bir Sırplı tarafından hançerlenerek öldürülsün. Ve bunu devletin vaka nüvisleri saptayamamış, tutanağa geçirememiş olsunlar. Sultanın ne zaman, nasıl ve nerede öldürüldüğü bile tam bilinemesin, çeşitli söylentiler çıksın. Niçin? Gerçekten niçin? Gerçekten kolay kolay inanılır gibi değildir. Üstelik Sultan Murad'ı öldüren Sırplı'nın kimliği konusunda da söylentiler çeşitlidir, bir görüş birliği yoktur. Örneğin Profesör İsmail Hakkı Uzun Çarşılı Osmanlı tarihinde Sultan Murad'ı Miloš Obilić adında yaralı bir Sırp azizadesinin öldürdüğünü yazmaktadır. AGE 256. Ama İslam Ansiklopedisine yazdığı Sultan Murat 1 maddesinde ise aynı kişi için Lazar'ın damadı Miloš Obilić demektedir. Cilt 8 sayfa 594. Ünlü tarihçi Gibbons da aynı kişinin yani Sırp kralı Lazar'ın damadının adının Miloš Obilić değil Miloš Obrović olduğunu yazmaktadır. Belirtildiğine göre Hammer tarihinde bu isim Miloš Kobilić olarak geçmektedir. Saadettin Hoca'nın Tacüt Tevarihinde ise bu ad Miloš Nikola'dır. Gene belirtildiğine göre bu Sırplının adı bazı kaynaklarda Miloš Kabilović ve Miloš Kabile olarak da yazılmıştır. Aşık Paşazade de tarihinde bu adamdan Miloš Kobile diye söz etmektedir. Bu olayla ilgili en geçerli belge olması gereken Yıldırım Bayezid'in hemen olaydan sonra Bursa Kadısı'na gönderdiği fermanda da bu Sırplının adı bir okumaya göre Miloš Kopilek'tir. Sultan Murad'ı öldüren Sırplının adı acaba gerçekten hangisidir? Nikola mıdır yoksa Obilić veya Obravić midir? Ya da Kobilić, Kobilović, Kopilek, Kabile, Kabilović ve bunların grubundan biri midir? Görüldüğü gibi Sultan Murad'ı güya göz göre göre savaş alanında hançerleyen bu yaralı Sırplının adı bile artık her ne hikmetse tam olarak saptanamamıştır. Hatta oğlu Yıldırım Bayezid'in Bursa Kadısı'na gönderdiği fermanda her nedense bu olayın aydınlatılmasında kaynak olarak pek kullanılmamış ve babasının Miloš Kopilek adında biri tarafından çadırında öldürüldüğü savları bile sanki örtbas edilmeye, çürütülmeye çalışılmıştır. Doğrusu burada ilgi çekici bir diğer noktada bütün kaynaklarda sultanı hançerleyen bu Miloš adlı Sırplının derhal olay yerinde öldürüldüğünün belirtilmesidir. Yıldırım Bayezid yazdığı fermanda derhal parça parça edildi demektedir. İslam ansiklopedisinde sultanın adamları tarafından orada parçalanmıştır diye yazılıdır. Aşık Paşazade'de de it gibi tepelendiler diye anlatılır. Sanki katilin konuşmasından korkulurmuş da görevi biter bitmez derhal ortadan kaldırılırmış gibi tıpkı. Yoksa kimliği doğru dürüst saptanıp bu cinayeti niçin işlediği veya kendisine kimin işlettiği ve benzeri gibi akla gelebilecek bazı soruların yanıtlanmasına da yardımcı olacak şekilde ifadesi alınmaz mı hiç cezalandırılmadan önce? Diyelim Sultan Murad'ın çok yakınlarından veya çok sevenlerinden biri kendinden geçti, katilin üzerine saldırıyor. Ona engel olabilecek hiç mi bir yetkili yok çevrede Allah aşkına? Doğrusu olay biraz daha kurcalandıkça Sultan 1. Murad'ın Kosova Savaşı sırasındaki ölümü iyice karmaşıklaşarak daha da kuşkulu ve polisiye bir hal almaktadır. Yıldırım Bayezid babasının öldürüleceğini biliyor muydu? Burada Kosova Meydan Savaşı'nı ve Sultan Murad'ın öldürülmesi olayını özetleyerek de olsa bir kez daha ele almak istiyoruz. Bugün hemen hemen bütün tarihçilerimiz sanki söz birliği etmişlercesine Osmanlıların Avrupa'da kalması açısından Kosova Meydan Savaşı'nın büyük önem taşıdığını vurgulamaktadırlar. Acaba niçin? O savaştan şayet yenik çıkılsa Osmanlılar Batılılarca yeniden Anadolu'ya mı sürüleceklerdir? Oysa Sırp tarihçileri tam karşıtını söylemektedirler. Onların tezlerine göre Kosova Meydan Savaşı ile Türklerin batıya doğru daha fazla ilerlemeleri durdurulmuş, Avrupa'nın Türklerin eline geçmesi önlenmiştir. Nitekim Sırplar Üsküp'te 1989 yılında Kosova Meydan Savaşı'nı kazanmalarının 600. yıl dönümünü büyük törenlerle kutlamışlardır. Öyleyse bu savaşı acaba hangi taraf kazanmıştır? Savaş yukarıda da yinelendiği gibi topu topu 8 saat kadar sürmüştür. Gene aynı tarihçilerin belirttiklerine göre başlangıçta Şehzade Yakup'un yönetimindeki Türklerden oluşan sol cephe, düşman saldırıları karşısında bocalar ama Şehzade Bayezid yıldırım gibi yetişerek durumu düzeltir. Savaş karşılıklı saldırı ve çatışmalarla sürerken Bosna Kralı Tvartko birden hızla geri çekilmeye başlar. Tarihçilerimiz bu durumu savaş planının düzgün bir biçimde uygulanması sonucu düşman kuvvetleri bozuldu diye değerlendirmektedirler. Doğal olarak da Şehzade Yakup'a bağlı Türk birlikleri geri çekilen düşmanı kovalama buyruğu alırlar ve kovalarlar. İşte tam bu sıralarda da Sultan Murad bir şu veya bu adındaki Sırplı tarafından şöyle veya böyle hançerlenerek öldürülür. Aşık Paşazade'nin yazdığına göre de Sultan Murad'ın tam öldüğü sıralarda Sırp kralı Lazar bir rastlantıyla tutsak olarak çadıra getirilmiştir. Lazar'ı kim tutsak almıştır? Tutsak kral yaralı sultanın yanına niçin sokulmuştur, kim sokmuştur? Bu soruların yanıtları yoktur. Sultan Murad Bursa Kadısı'na yazılan fermanda belirtildiği gibi çadırda mı öldürülmüştür, yoksa tarihçilerimizin yazdığı gibi hançerlendiği yerde hemen bir çadır mı kurulmuştur? Her neyse. Ama daha hançerlenir hançerlenmez Şehzade Bayezid hemen haber salınıp o çadıra çağrılmıştır. Ve gene tarihçilerimizin ad vermeden paşalarla sair ordu erkanı dedikleri kimliği belirsiz bir grup tarafından da bir sancak bulunup acele hükümdar ilan edilmiştir. Oysa unutulmamalıdır ki Anadolu Türkmen beyleri ve Türk soylu komutanlar Bayezid Sultan ilan edilirken Şehzade Yakup'la beraber hala düşman kuvvetlerini kovalamaktadırlar. Dolayısıyla Bayezid'i sultan ilan edenler gerçekten de Hristiyan asıllı dönme paşalar ve yöneticiler olmalıdırlar. Gene çok büyük bir olasılıktır ki Sırp kralı Lazar da Bayezid'in tahta çıkmasının belki de tanığı olmuştur. Hatta daha da ilginci, bu olayın tanığı olan Lazar'ın derhal boynunun vurulması buyruğunu da belki Yıldırım Bayezid vermiştir. Lazar'ın boynunun vurulması buyruğunu gerçekten Sultan Bayezid mi vermiştir? Doğrusu kuşkuluyum da. Kardeşi Şehzade Yakup'un boynunun vurulması buyruğunu onun verdiği konusunda kimsenin kuşkusu yoktur. Yukarıda da değinildiği gibi kardeşini bir tuzak kurup babasının ağzından haber göndererek seni baban istiyor diye çağırtıp babasının cesedinin bulunduğu çadırın girişinde boğdurtmuştur. İlginçtir, Aşık Paşazade tarihinde bu olayı Yakup Çelebi tarafı da düşmanı kırmıştı. Geldiler, gel baban seni ister dediler. Gelince onu dahi babası gibi ettiler. Sırp kralını oğlu ile götürüp gerekeni yaptılar diye anlatmaktadır. Devlet Kitapları 1970 sayfa 68. Görüldüğü gibi Aşık Paşazade, Şehzade Yakup'un Sultan Bayezid tarafından öldürtülmesi olayı için onu da babası gibi ettiler demektedir. Üstelik Sırp kralı Lazar da galiba bu karar verilirken Sultan Bayezid'in yanındadır. Aşık Paşazade bu göndermeli anlatımıyla Sultan Murad'ı da Şehzade Yakup'u öldürtenlerin mi öldürttüklerini anıştırmalı bir biçimde de olsa söylemeye çalışmaktadır acaba. Sultan Murad'ı hiç beklenmediği bir anda biri üzerine atılarak hançerleyip öldürmektedir ve katil konuşmasına fırsat verilmeden anında yok edilmiştir. Şehzade Yakup da tıpkı babası gibi beklemediği bir anda tuzağa düşürülerek öldürülmüştür. Sultan Murad'ı öldüren kişi bizce de hiç kuşku yoktur ki Sırp kralı Lazar'ın damadıdır. Sanki Lazar'ın da büyük bir olasılıkla bütün bu olan bitenden önceden haberi vardır. Yani olay bir anlık bir öfkeyle işlenmiş basit bir cinayet olmasa gerektir. Lazar'ın bütün bu olaylara allem edip kallem edip görgü tanığı olması da doğrusu dikkat çekicidir. Olayların tam düğümleneceği sıra birden tutsak düşmüş ve doğru çadıra getirilmiştir. Sultan Murad'ın ölümüne tanık olmuştur. Şehzade Bayezid'in bir oğlu bittiğiyle tahta çıkarılmasına tanık olmuştur. Şehzade Yakup'un boğdurtulması buyruğuna tanık olmuştur. Ne var ki bu noktadan sonra da polisi olayların mantığı hükmünü yürütmüştür. Gelecek açısından öteki tanıkların da bir an önce ortadan kaldırılması gereklidir. Nitekim öyle yapılır. Yıldırım Bayezid zaten babasını ve kardeşini yitirmenin üzüntüsü içindedir. O öfkeyle Kral Lazar'ın ve beraberindekilerin kellelerine de vurulmasını buyurur. Gördüğümüz kadarıyla Kosova Savaşı'ndan sonra imzalanmış bir antlaşma filan da yoktur. Tarihçilerimiz bu savaşın kazançları olarak sadece Kratova gümüş madenlerinin zaptı ile Üsküp şehrine Türk göçmenlerinin iskanı diye yazmaktadırlar. Gerçekten bu savaşın kazananı kimdir, yitireni kimdir? Hatta daha da ilginci, Yıldırım Bayezid'in tahta geçer geçmez Anadolu'daki Türk beyliklerinin kendisine karşı birleşmekte oldukları gerekçesiyle hemen öldürttüğü Lazar'ın karısıyla anlaşıp Sırplarla dost ve bağlaşık olduğunu açıklamasıdır. Gene Kral Lazar'ın oğlu İstefan Lazaroviç ile kardeşi Vuk Brankoviç'in egemenliklerini de tanımış ve yerlerinde kalmasını sağlamıştır. Sonra da Lazar'ın kızı Maria ile Profesör İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'ya göre Maria ve Olivera, Gibbons'a göre Despina, Profesör Mikrimin Halil Yınanç'a göre de Maria Despina ile nikahlanarak bu bağlaşıklığı daha da güçlendirmiştir. Bu olaylar dizisi karşısında, bu rastlantılar karşısında kuşkuya düşmemek gerçekten olanaksızdır. Şayet babası Sultan Murat bir komploya kurban gitmişse, Yıldırım Bayezid'in de bundan mutlaka haberi olsa gerektir. Profesör Stanford Chow'un bu olayları Hristiyan ve dönme unsurların Türk soylularıyla sarayda iktidar kavgası şeklinde yorumlarken dayandığı bir başka noktada gerek Sultan Murad'ın gerekse Yıldırım Bayezid'in annelerinin Rum olmalarıdır. Tarihlerimiz 1. Murad'ın annesinin Nilüfer Hatun, Yıldırım Bayezid'in annesinin de Gülçiçek Hatun olduğunu yazmaktadır. Oysa İslam ansiklopedisinde belirtildiğine göre Sultan Murad'ın annesi aslen Yarhisar Rum Tekfuru'nun kızıdır. Rum'dur. 1299'da Bilecik Rum Tekfuru'nun oğlu ile evlenmeye giderken Osmanlılarca tutsak edilmiş ve Osman Gazi tarafından oğlu Orhan Bey'e eş olarak verilmiştir. Evlendikten sonra adı değiştirilmiş ve Nilüfer Hatun yapılmıştır. Nilüfer Hatun'dan Orhan Bey'in iki oğlu olmuştur. Biri Süleyman Paşa'dır, ötekisi Sultan Murat'tır. İslam Ansiklopedisi Cilt 9, sayfa 399. Yıldırım Bayezid'in annesinin kimliği hakkında ise tarihlerimizde hemen hemen hiçbir bilgi yoktur. Sadece adının Gülçiçek Hatun olduğu belirtilmektedir. Ancak gene İslam Ansiklopedisi'nin ilgili maddesinde de Stanford Show'un kuşkularını doğrular nitelikte bir not vardır. 1. Bayezid maddesinin başında bu hatunun vakıf kayıtlarında biri Hicri 791, diğeri Hicri 802 tarihli iki vakfiyesi vardır. Bu vakfiyeler kendisinin aslen Rum olduğunu göstermektedir denmektedir. Görüldüğü gibi gerçekten de Sultan Murad'ın annesi Rum'dur. Yıldırım Bayezid'in ise hem büyük annesi, babaannesi hem de annesi Rum'dur. Anneannesi, anne soyu zaten Rum'dur. Elbette annelerinin Rum oluşu gerçeğini kendilerinin de Osmanlı sarayındaki bu iktidar kavgasında Hristiyan ve dönmunsurların yanında yer almalarını zorunlu kılar nitelikte yeterli kanıt saymak olanaksızdır. Burada hemen şunu da belirtelim ki Hristiyan ve dönmunsurlar deyimi Stanford Show'dan alınmıştır ve halen kullandığımız saraylı Türklerle saraydan dışlanmış Türkler ayrımını belirleyebilmekte daha anlatıcı olduğu için yeğlenmiştir. Ancak ne var ki bütün bu olaylar ve kanıtlar belki Şehzade Yakup'un da Türklerin temsilcisi olduğu için öldürtüldüğü görüşünü pek inandırıcı kılmasa da Yıldırım Bayezid'in tahta geçmesiyle Hristiyan ve dönmunsurların saraya da tamamen egemen olup Türkleri ordudan sonra artık saraydan da kovdukları tezlerini bizce de gerçekten doğrular niteliktedir. Osmanlı göçebe sözcüğüne bile düşman olmuş. Stanford Show'un belirttiği gibi gerçekten Sultan Beyazıt'ın iktidara geliş biçimi gelecekte olacaklarında önemli bir habercisidir. Bayezid'i de bir oldu bittiye getirip tahta çıkararak sessizce gerçekleştirilen bu saray darbesi ta 20. yüzyıla dek tam 500 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nda iktidarda kalacak öyle bir düzen kurmuştur ki Türk sözcüğünü bu süre içinde neredeyse ağıza bile aldırtmamıştır. İmparatorluğu Orta Asya'dan gelmiş göçebe Oğuz boylarının kurduğu gerçeğinin unutturulabilmesi için tarih bile yatsınmıştır. Doğan Avcıoğlu'nun da işaret ettiği gibi ta Tanzimat'a dek Osmanlı tarihine bile sahip çıkılmamıştır. Okullarda Osmanlı tarihi yerine İslam tarihi okutulmuştur. Ve ilginçtir, okutulan bu İslam tarihinde de Türklerden, Türkmenlerden, Oğuzlardan kesinlikle söz edilmemektedir. 15. yüzyılın ilk yarısında Cengiz Han'ın torunu Timur'un Osmanlıları ne idiği belirsiz göçebeler diye küçümsemesine çok öfkelenen 2. Murad'ın buyruğuyla Osmanlıların da soylu bir aileden geldiklerini kanıtlayabilmek için Kayı aşireti yeniden anımsanmışsa da ölümünden sonra gene unutulmuştur. Kuşkusuz Türklerin 15. yüzyılın başından itibaren saraydan da kovuldukları konusunda elimizde yazılı bir belgenin varlığı söz konusu değildir. Gene anımsanacağı üzere Karamanoğlu Mehmet Bey'in 1277'de Konya'yı alır almaz, bundan böyle hiç kimse divanda, dergâhta, bargâhta, sarayda ve meydanda Türkçeden başka dil kullanmasın diye öfkeli fermanlar yayımlamasına neden olan Selçukluların saraylarında Türkçe konuşulmasını resmen yasaklamaları gibi Osmanlı saraylarında da Türkçeyi yasaklayan bir ferman, bir yazılı belge yoktur. Ancak ilginçtir, Türkçe 15. yüzyıldan itibaren Osmanlılarda da artık yavaş yavaş yazı dili olmaktan çıkmaya başlamış, yerine ilk kez Tanzimat döneminde Lisan-ı Osmani diye adlandırılan, bugün bizim Osmanlıca dediğimiz Farsça ve Arapça ağırlıklı yeni bir dilin oluşturulmasına başlanılmıştır. Agah Sırrı Levent de Türk dilinde gelişme ve sadeleşme evreleri adlı kitabında, Nesir dili 14. yüzyılda 15. yüzyılın ilk yarısında çok yalındır, özentisizdir. 16. ve 17. yüzyıllarda edebi nesir dili Türkçe olmaktan büsbütün çıkar. Türk Dil Kurumu Yayınları 1972 sayfa 22 diyerek bu gerçeği işaret etmektedir. Öyle ki 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türkçe okullardan da kovulmuştur. Örneğin 1453'te İstanbul'u aldıktan sonra Fatih'in kendi adına kurdurttuğu 8 medresenin 8'inde de eğitimin tümü Arapça yapılmaktadır. Ne Türkçe diye bir ders vardır ne de herhangi bir ders Türk dilinde yapılmaktadır. Osman Nuri Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, 1939, sayfa 94. Türkçe sadece Enderun Okulu'nda okutulmaktadır. Bu okullara da acemi olanlar ocağından devşirmeler ve yabancılar alınmakta, Türkler kesinlikle sokulmamaktadır. Osmanlıcanın ve Osmanlı ideolojisinin en etkin silahı olan divan şiiri de bizce bu tarihlerden itibaren kurulmaya başlamıştır. Edebiyat tarihçilerimizce de belirtildiği gibi Türkçe divan şiirinin ilk büyük ustası kuşkusuz Nesimi'dir. Ancak 1404 yılında Halep'te derisi yüzülerek öldürülen Nesimi, Bağdat'ta doğmuştur. Sultan 1. Murat döneminde Anadolu'ya geldiği de söylenilmektedir. Ama kendisinin Anadolulu ve Osmanlı olmadığı kesindir. Dolayısıyla Osmanlı divan şiiriyle de bir ilişkisi yoktur. Osmanlı divan şiiri de bizce bu dönemde 15. yüzyılda başlamıştır ve ilk büyük ustası Necati'dir. Bu şiir 16. yüzyılda da Fuzuli, Baki, Bağdatlı Ruhi, Nefi, Şeyhülislam Yahya gibi büyük ustalarını yetiştirmiştir. Kısacası sanki 15. yüzyıldan itibaren Osmanlıların bütün davranışlarını atalarının göçebe oluşundan duydukları utanç ve nefret biçimlendirmiştir. Bu geçmişlerinden kurtulabilmek için neredeyse Türklük ve göçebelik kavramlarıyla ilgili sözcükleri yaşamlarından bile çıkarmışlardır. Türk düşmanlığı öyle boyutlara varmıştır ki göçebe oğuzları sınır boylarına veya Anadolu içlerine sürüp zorla yerleştirilmekle, onları sürekli baskı altında tutmakla da yetinmemişler, yukarılarda da aktardığımız Lala Yörgüç Paşa örneğindeki gibi Celal isyanlarını bahane edip binlerce, on binlerce Türkmen kellesi kesip kuyulara doldurduğu için, kuyucu lakabını alan Murat Paşa örneğindeki gibi zaman zaman Türk, Türkmen soykırımına bile girişmişlerdir. Osmanlılar da Selçuklular gibi ilk sıralar bu göçebe Türklere Türkmen demişlerdir. Bilindiği gibi Türkmen sözcüğü ilk olarak 11. yüzyılda Müslümanlığı kabul eden Oğuzları, şamanist göçebe Oğuzlardan ayırt edebilmek için Müslüman Türk anlamında kullanılmıştır. Ama sözcük özellikle Anadolu Selçukluları döneminde aşınıma uğrayarak anlam değiştirmiş ve bir çeşit küfür gibi onur kırıcı, küçültücü, aşağılayıcı anlamda göçebe Türk karşılığı kullanılır olmuştur. Osmanlılar da aynı biçimde küçümseyici göçebe Türk anlamına bir süre bu sözcüğü kullanmışlarsa da daha sonraları bu göçebelerden yörük veya yürük diye söz etmeye başlamışlardır. Yürümek fiilinden türetildiği belli bu yörük sözcüğünün tarihte ilk ne zaman kullanıldığına dair elimizde bir bilgi yoktur. Ancak hemen hemen bütün tarihi belgelerde Oğuz boyları için sık sık Türkmen sözcüğü kullanılmış olduğu halde yörük sözcüğüne hiç rastlanılmamıştır. Dolayısıyla Osmanlılarca uydurulmuş olması büyük olasılıktır. Nitekim sadece Anadolu'daki ve Rumeli'deki göçer aşiretlere yörük veya yürük denilmektedir. Hani Türkmen sözcüğünün içinde de Türk var diye mi acaba Osmanlı bu kavram için yeni bir sözcük uydurma gereksinimi duymuştur, kim bilir?